Artisan Podcast.
Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.
Son bozul erimeden podcast serimizin bu bölümünden herkese merhabalar. Bugün çevremizdeki en yaygın komplo teorilerinden birini aralayacağız. Chemtrails. Bu son zamanlarda çok konuşulmaya başlandı. Hatta birkaç kişi ya bu nedir bir anlatsana bir podcast'ta dediği için bu konuya biraz vakit ayırmayı istedim. Öncelikle size bir bilgi vereceğim. Bugünkü modern bilimi birazcık geriye gidip nereden çıktığını anlamaya çalışacak olursak, yaklaşık olarak 14. yüzyılın başlarında bir İngiliz bilim insanı diyelim, William of Ockham, Ockhamlı William, ortaya bir teori atıyor. Daha doğrusu bir düşünce koyuyor. Diyor ki, önümüzde bir problem varsa, bu problemi açıklamak için kullanacağımız en kolay çözüm, yani başka bilmediğimiz şeylere dayanmayan çözüm esasında doğru olandı. Yani ne demek? Şimdi çok geriye gidersek, mesela diyelim Aristo'ya, milattan önce 350 civarı. Aristo diyor ki, elimizde bir nesne var. Bu nesne niye yere düşüyor? Çünkü bu nesnenin doğal yeri yerdir. Ve ne kadar büyük bir nesne varsa bu o kadar hızlı düşer, ne kadar küçük bir nesne varsa bu o kadar yavaş düşer. Şimdi bu biliyorsunuz doğru değil. Bu yerçekimiyle ilgili bir şey ve yerçekimi ne kadar kuvvetli ise bir noktada o kadar hızlı düşer. Ama bütün yeryüzünde yerçekimi aynı olduğu için bütün nesneler esasında aynı hızla düşerler. Aradaki farkı yaratan tek şey havanın sürtünmesidir. Yani hava olmayacak olsa bıraktığımızda bütün nesneler aynı hızda aşağı düşerler. Şimdi William'a gittiğimiz zaman Ockhamlı William diyor ki en basit neyle anlatacağız? Bu olayda yer bunu çekiyor ki aşağıya doğru düşüyor. En basit açıklama. Dolayısıyla işte büyük olanlar daha fazla istiyorlar aşağıya düşmeyi, doğal yerleri. Çünkü doğal yerinin yer olduğunu kanıtlamaya ihtiyaç var. Şimdi tabii 1400'lerin başında daha yerçekimi keşfedilmiş değil. Onun için direkt yerçekiminden bahsetmiyoruz burada. Ama en basit açıklaması neyse o açıklamayı kullanın diyor. Şimdi bugünkü bilim tamamen bu düşünce üstüne kurulmuş durumda. Yani bir şeyi açıklayabileceğiniz en basit şekilde açıklayacaksınız. Getirdiğiniz her türlü ek komplikasyon sizin açıklamanızı esasında doğruluktan uzaklaştırır. Bu nedenle bu bütün komplo teorilerine de aynı şekilde bakmakta fayda var. Mesela chemtrails dediğimiz ne? Uçaklar havada uçarken yerden baktığımızda arkalarında böyle beyaz bir iz oluşuyor. Ve bu beyaz izin esasında aşağıda yaşayan insanları bir şekilde zehirlemek, davranışlarını değiştirmek, hatta üremelerini azaltmak falan gibi çok çeşitli sebeplerle içine kimyasal atılan bir gaz olduğunu söyleniyor. Ve bütün bilim karşıtı düşünce sahipleri bu açıklamanın arkasına geçiyorlar. Peki gerçekte nedir bu chemtrails? Bir kere chemtrails buna verilen isim ama bunun esas adı chemtrails değil, contrails. Uçak izleri deniyor buna. Bu nereden geliyor? Uçaklarda biliyorsunuz yakıt olarak bir benzin versiyonu kullanılıyor. Benzin de yandığı zaman iki tane gaz çıkartır. Başka hani çok geri kalan şeyler çok azınlıktadır benzinde. Bu çıkarttığı gazların bir tanesi karbondioksit, öbürü de su buharıdır. Şimdi uçağın motorundan, jet motorundan yüksek sıcaklıkta su buharı çıkıyor. Yalnız uçağın uçtuğu yer, yükseklik yaklaşık olarak -30, -40, -50 derece olduğu için, hani bunu coğrafyada öğrenmiştik. Yerden her 160 metre yükseldiğimizde sıcaklık 1 derece azalır diye, ondan bahsediyoruz. Yani uçak yaklaşık olarak 8 kilometre, 10 kilometre yukarıda uçuyorsa oradaki sıcaklık da muhtemelen -30, -50 derece civarında bir şey. Dolayısıyla bu sıcak çıkan su buharı gökyüzünde bir anda donuyor. Donduğunda da buz kristalleri oluşturuyor. Ve o bölge soğuk olduğu için bu buz kristalleri, bunlar hani kartopu değil, minik minik minik buz kristalleri, aynı bir bulutta olduğu gibi, bunlar kolay kolay aşağı inmiyorlar ve uzun süre oluştukları yerde kalabiliyorlar. Bizim aşağıdan baktığımızda uçakların arkasından çıktığını gördüğümüz o beyaz izler, işte bu donan su kristalleri. Şimdi niye bazı zaman görüyoruz, bazı zaman görmüyoruz? Çünkü eğer uçağın uçtuğu 8 kilometre, 10 kilometre yükseklikteki rüzgarlar çok şiddetliyse, bunlar çok kolay bir biçimde dağılabiliyorlar. Ve ondan sonra da görmüyoruz bunları. Ama eğer hiç rüzgar yoksa, artı mesela nem oranı bunu etkileyebiliyor. Bütün bunlara baktığımızda arada sırada bunlar çok hızlı dağılıyorlar. Hatta çoğunlukla çok hızlı dağılıyorlar. Bazen yukarıdaki hava çok sakin olduğunda, rüzgarsız olduğunda bunlar uzun süre dağılmadan kalabiliyorlar. Bu da bizim ana problemimizi oluşturuyor. Yani uçağın arkasında bu izler oluşuyor. Şimdi bunun içerisinde, yani bu gayet basit açıklaması olan bir konu, niye bir komplo teorisine dönüştü? Esasında bu komplo teorilerinin önemli bir kısmı biliyorsunuz Amerikalılardan çıkıyor. Yani Amerikan vatandaşlarının kafası bize kıyasla bu komplo teorilerine çok daha fazla çalışıyor. Hava kuvvetleri 1996 yılında Amerika'da bir araştırma yapıyorlar ve hava durumunu, yani meteorolojiyi bir şekilde bir savaş silahı olarak kullanabilir miyiz diyorlar. Ve burada karşımıza çıkan en önemli problem, evet kullanabiliyoruz ama tam kontrol edemiyoruz. Yani nereye ne hasar vereceği çok anlaşılamayabiliyor. Böyle olunca da durum tehlikeli. Yani sen düşmana bir şey yapmak isterken dost ülkelere de zarar verebilirsin. Onun için bütün bu düşünceler bir şekilde rafa kaldırılıyor. Üstüne bir de şöyle bir problem var, bunları yapmak için inanılmaz büyük bir enerji gerekiyor. Yani bir dev fırtınayı, hani bu Meksika Körfezi'nde, Pasifik Okyanusu'nda falan gördüğümüz, çarptığı zaman milyarlarca dolarlara, dolar hasarlara yol açan fırtınaları yaratmanız mümkün değil. Korkunç bir enerji bu. Sadece belki çok zor yönünü azıcık değiştirebilirsiniz. Belirli şeyler. O bile korkunç enerji gerektiren bir şey. Ve ondan sonra hangi yöne gider, başınıza ne bela çıkartır? Bunlar henüz kontrolümüzde olmayan şeyler. Hatta hiçbir zaman kontrolümüzde olmayabilir. O nedenle de hava kuvvetleri bunu hemen rafa kaldırıyor. Yalnız internetin biraz daha, özellikle sosyal medyanın parlamasıyla birlikte bu tür garip teoriler ortalıkta çokça taraftar bulmaya başlıyor. Dolayısıyla bu anlattığımız contrails, yani uçak izleri, sadece bir su buharı kristalidir. Ve rüzgar dağıtmadığı müddetçe o bölgede kalır. İçinde başka şeyler var mıdır? Elbette var. Yani hiç kimse benzinin içerisinde bir tek su buharı ve karbondioksit çıkartan karbon moleküllerinin olduğunu söylemiyor. Benzinin içerisinde de pek çok diğer elementler var, maddeler var. Bunlar havada kalıyor olur ve zaten bunlar havada kalıyorlar. Ama neredeyse arabanın egzozundan da çıkıyor. Hani epey zaman biliyorsunuz kurşunsuz benzin diyoruz. Artık alıştık benzinin kurşunsuz olmasına ama benzinin içinde eskiden kurşun vardı. Yandığında kurşun çıkıyordu havaya aynı zamanda ve o da kanserojendi. Ondan dolayı insanlar işte kurşunsuz benzin olsun diye bastırdılar ve kurşunsuz benzin üretildi. Aynı şekilde bunun içinde başka elementler de var. Çünkü yerin altından çıkan bir sıvıdan bahsediyoruz. Bunun içerisinde, o kayaların içerisinden gelen her türlü kimyasal olabilir. Ha, bunlar zararlı mı? Zararlı. Ne kadar zararlı? Kullandığınız otomobilin benzini ne kadar zararlıysa o kadar zararlı. Zarar veriyor diye benzin tüketmeden vazgeçiyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla da uçaklardan çıkan bu izlerin içerisinde bulunabilecek doğal maddeler, yani alüminyum olabilir bunun içerisinde, sodyum olabilir, bu tür şeyler doğal olarak onun içinde bulunan şeylerdir. Çünkü bilimsel olarak bunların analizi yapıldığında içinde herhangi olağan dışı bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Bununla ilgili çok sayıda bilimsel analiz vardır ama bu komplo teoricilerinin nedense pek işine gelmiyor bu bilimsel analizleri okumak. Şimdi yalnız bu contrail dediğimiz uçak izleri çok da masum şeyler değil. Bu uçak izleri esasında su kristallerinden oluştuğu için dünyadan çıkan ısının uzaya ulaşmasını engeller. Yani oldukça ciddi bir sera etkisine yol açar. İklim değişikliği açısından bakıldığında bilimsel olarak bu uçak izleri önemli derecede zararlıdır. Ama yani insanları kısırlaştırma falan öyle bir şey değil. Sadece iklim değişikliğini arttırır bu uçak izleri. Bir de tabii üstüne ne kadar çok uçak gökyüzünde uçarsa o kadar fazla karbondioksit salınır. O kadar fazla karbondioksit salınması da ayrıca iklim değişikliği açısından bir etkidir. Dolayısıyla hani onları katmıyoruz bu işin içerisine. Sonuç olarak chemtrails dediğimiz bütün bu uçakların arkasında gördüğünüz izler esasında kişilerin atmosfer bilimini doğru anlamamasından doğan bir komplo teorisidir. Ve eğer kişiler gerçekten o yükseklikte sıcaklık ne, benzin yandığında ne çıkar, bu kristallere orada ne olur, bunları biliyor olsalar bu konuları hiç konuşmuyor olurdu. Uçak izleri meteorolojik olarak çok rahat açıklanabiliyor. Artı niye dağılıp niye dağılmadığı, hangi gün daha fazla olacağı olmayacağı çok daha önceden o yükseklikteki özellikle rüzgar hızlarını ölçerek ya da öngörerek söylenebilir. Onun için lütfen bu tür konularda bilimsel kaynaklara güvenin. Eğer gerçekten bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız NASA'yı okuyabilirsiniz. İklim bilimcileri okuyabilirsiniz. Çünkü bütün bu komplo teorileri kişilere cazip gelebilir. Çünkü çok basit ve insanları inandırmaya yönelik şeyler olabilir. Ama unutmayın, gerçeklik her zaman çok daha basittir başta söylediğimiz gibi ve çok daha az korkutucudur. Onun için lütfen bu tür şeylere inanmadan önce bilimi bir öğrenmeyi deneyin ve hani sadece ben düşünerek bir takım yerlere varırım, bilime gerek yok düşüncesi Aristo'da kaldı bundan 2300 sene önce. 2300 senedir bilim çok gelişti. Lütfen bilime güvenin. Artisan Podcast.
Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.